Ayrım 25.
Bundan sonra bana hiçbir şey yasak değildi. Ve bütün zamanları ve mekanları yaşayabilmek için sınırsız bir sürem ve yerim vardı. Bunu idrak eder etmez ona yakın olduğumu korku ve mutlulukla sezdim. Hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak bir kırmızı rengin varlığını o sırada huşu içinde hissettim. Kısa bir sürede bütün her şey kıpkırmızı oldu. Bu rengin güzelliği içime ve bütün aleme doğuyordu. Onun varlığına böyle böyle yaklaştıkça sevinçten ağlamak geliyordu içimden. Birdenbire ve üstüm başım kan içindeyken onun huzuruna çıkıyor olmaktan utanç duydum. Aklımın bir başka yanı ölüm üzerine kitaplarda okuduğum gibi beni huzuruna Azrail'i ve öteki meleklerini yollayarak onun çağırdığını da söylüyordu. Onu görebilecek miydim? Heyecandan nefes alamayacağımı sandım. Her yeri kaplayan ve içinde alemin bütün görüntülerinin oynaştığı öylesine harika ve güzel bir kırmızıydı ki bu yaklaşan, onun bir parçası olmak ve ona bu kadar yakın olduğumu düşünmek gözlerimdeki yaşları hızlandırdı. Ama bana daha fazla yaklaşmayacağını anladım. Meleklerine beni sorduğunu, onların beni ona övdüklerini, onun da buyruklarına ve yasaklarına bağlı iyi bir kul olarak görüp beni sevdiğini anladım. İçimde yükselen sevinç ve akan gözyaşlarım bir an bir kuşkuyla zehirlendi. Bu kuşkudan hemen kurtulmak için suçluluk ve sabırsızlıkla sordum. Hayatımın son 20 yılında Venedik'te gördüğüm kafir resimlerden etkilendim. Hatta bir ara kendi resmim onların usulleriyle yapılsın istedim ama bundan korktum. Sonra senin alemini, kullarını ve alemdeki gölgen padişahımızı kafirlerin usulleriyle resmettirdim. Onun sesini değil ama bana verdiği cevabı kendi içimde hatırladım. Doğu da, batı da benimdir. Heyecandan kendimi tutamadım. Peki hepsinin, bütün bunların, bu alemin anlamı ne? Sır diye içimde işittim. Ya da sev diye. Bu ikisinden de tam emin olamadım ama. Meleklerin bana yaklaşmasından şimdilik göğün bir yüksek katında benim hakkımda bir karara varıldığını ama on binlerce yıldır ölen diğer ruhların kalabalığıyla birlikte hakkımızda son kararın verileceği kıyamet gününe kadar berzahta hepimizin bekleyeceğimizi anladım. Her şeyin kitaplarda yazıldığı gibi gitmesi beni memnun ediyordu. Aşağı inerken gömüleceğim sırada cesedime yeniden kavuşmam gerektiğini de kitaplardan hatırladım. Ama cesedime yeniden girmemin bir edebi mecaz olduğunu da şükür sezdim hemen. Bana gurur veren vakur cenaze kalabalığı namazdan sonra tabutumu sırtlayıp hemen yakındaki küçük tepecik mezarlığına inerken kederine rağmen ne kadar da düzenliydi. Onları yukarıdan ince, narin bir ip gibi görüyordum. Kendi yerime bir açıklık getireyim. Resulullah'ın müminin ruhu cennet ağaçlarından yiyen bir kuştur. Hadisinde de anlaşılacağı gibi ruh ölümden sonra gökyüzünde dolaşır. Ebu Ömer bin Abdülber'in iddia ettiği gibi bu hadis ruhun kuş şekline gireceği hatta bir kuş olacağı anlamına değil. El-Cevziye'nin çok doğru bir şekilde belirttiği gibi ruhun bir kuşun gezineceği yerlerde bulunması anlamına gelir. Perspektif seven Venedikli üstadların görüş açısı diyecekleri bakış yerim El-Cevziye'nin yorumunu doğruluyordu. Bulunduğum yerden hem mesela şu anda mezarlığa giren cenaze kalabalığını bir ip gibi görebiliyorum, hem de Haliç'in bittiği yerden saray burnuna doğru kıvrılır kıvrılmaz yelkenlere rüzgar yiyerek şişen bir teknenin keyifli hızlanışını bir resme bakar gibi zevkle seyredebiliyorum. Bir minare boyu yükseklikten baktığım için bütün alem sayfalarını teker teker çevirdiğim harika bir kitabın resimlerini andırıyordu. Ama böyle yüksekçe bir yere çıkan ve ruhu gövdesinden ayrılmamış birinin göreceğinden fazlasını da görebiliyordum. Ta karşı yakada Üsküdar'ın arkalarında mezarlar arasında boş bir bahçede uzun eşek oynayan çocukları, 12 yıl 3 ay önce Sadrazam Kel Ragıp Paşa'nın kabul edeceği Venedik elçisini yalısından alıp huzura getirişimiz sırasında Reisül Küttab'ın 7 çifte kayığının boğaz içinde ne güzel ilerleyişini, yeni langı pazarında bir koca lahanayı, emzireceği bebeğini kucaklar gibi tutan şişman kadını, divan çavuşu Ramazan Efendi öldü de önüm açıldı diye sevinişimi. Annem avluya çamaşırları dizerken anneannemin kucağında kırmızı gömleklere bakışımı. Rahmetli anasının Şeküre için doğum sancıları başlayınca ebenin evini karıştırıp uzak mahallelerde koşturuşumu. 40 küsur yıl önce kaybettiğim kırmızı kemerimin yerini Vasfi çalmış, bir kere de 21 yıl önce rüyamda gördüğüm ve ileride inşallah Allah'ın bana cennet olduğunu göstereceği çok uzaklardaki harika bahçeyi, Gori Kalesi'ndeki isyancıları bastıran Gürcistan Beylerbeyi Ali Bey'in yolladığı başları, burun ve kulakları, eve gelen komşu karılardan ayrılıp avludaki ocağa bakarak benim için ağlayan güzel Şeküreciğimi de aynı anda görebiliyordum artık. Kitaplar ve eski alimler ruhun 4 yurdu olduğunu söylerler. 1- anne karnı, 2- dünya, 3- şimdi bulunduğum berzah, 4- kıyametten sonra ulaşılacak cennet ya da cehennem. Berzahtan ise geçmiş ve şimdiki zaman aynı anda gözüküyor. Ve ruhun hatıraları içerisinde kaldıkça bir mekan sınırlaması kalmıyor. Ama hayatın bir dar gömlek olduğu, zamanın ve mekanın zindanlarından çıkınca anlaşılıyor ancak. Ölüler aleminde gövdesiz bir ruh nasıl gerçek mutluluk sebebi ise, yaşayanlar arasında da en büyük mutluluğun ruhsuz bir gövde olacağını ne yazık ki kimse ölmeden anlayamıyor. Bu yüzden güzel cenazem sırasında evde benim için kendini paralayarak boş yere ağlayan Şeküreciğimi dertlenerek seyredip, Ulu Allah'a bizlere cennette gövdesiz bir ruh ve dünyada ruhsuz bir gövde vermesi için yalvardım. 38. Üstad Osman ben. Hayatlarını bir sanata cömertçe vererek yaşlanmış aksi ihtiyarları bilirsiniz. Herkesi azarlarlar. Uzun boylu, kemikli ve ince olurlar. Hayatlarının geri kalan kısacık bölümünün, arkada kalan uzun bölümünün bir tekrarı olmasını isterler. Hemen parlayıp öfkelenir, her şeyden şikayet ederler. Bütün dizginleri ellerinde toplar, herkese illallah dedirtirler. Hiç kimseyi, hiçbir şeyi beğenmezler. Ben onlardan biriyim. Daha 16 yaşında bir çırakken, aynı nakkaşhanede diz dize oturup birlikte resim yapma şerefini tattığım ustalar ustası Nurullah Selim Çelebi, 80 yaşındayken böyleydi. Benim kadar öfkeli değildi ama. 30 yıl önce gömdüğümüz en son büyük usta Sarı Ali de böyleydi. O da benim kadar ince ve uzun değildi. O zamanlar nakkaşhaneleri yönetmiş bu efsane üstadlara arkalarından yöneltilen eleştiri oklarının şimdi de benim sırtıma sıkça saplandığını bildiğim için hakkımıza söylenen basma kalıp bazı lafların aslı esası yoktur. Bilesiniz istiyorum. 1. Gerçekten beğenilecek yeni hiçbir şey olmadığı için beğenmiyoruz hiçbir şeyi. 2. Sinirli, mutsuzlukla ya da başka bir kusurla zedelenmiş olduğumuz için değil. İnsanların çoğu aptal olduğu için insanların çoğuna aptal muamelesi yapıyoruz. Yine de onlara daha iyi davranmamız bizim hesabımıza daha bir incelik ve akıllılık olurdu. 3. Çıraklıklarından beri aşkla sevdiğim ve yetiştirdiğim nakkaşlarım dışındaki pek çok adı ve yüzü unutup birbirine karıştırmam bunaklığımdan değil. Bu adların ve yüzlerin hatırlamaya değmeyecek kadar renkten ve parlaklıktan yoksun olmasındandır. Budalalıkları yüzünden Allah'ın canını erken aldığı eniştenin cenazesinde, rahmetlinin bir zamanlar beni Frank üstadlarını taklide zorlayarak bana ne acılar verdiğini unutmaya çalıştım. Dönerken de şöyle düşündüm. Allah'ın ihsanı, körlük ve ölüm benim için de çok uzak değil. Tabii ki nakşettiğim resimlerin ve kitapların gözünüzü şenlendireceği, gönlünüzde de mutluluk çiçekleri açtıracağı kadar hatırlanacağım. Ama ölümümden sonra şunun bilinmesini de istiyorum. Hayatımın sonunda ihtiyarlığımda beni mutlulukla gülümseten pek çok şey hala vardı. Mesela 1- çocuklar. Onlar bütün alemin kurallarını özetler. 2- tatlı hatıralar. Güzel oğlanlar, kadınlar, güzel resmetmek, dostluk. 3. Her adlı eski üstadların harikalarıyla karşılaşmak. Bu bilmeyene açıklanamaz. Bütün bunların en basit anlamı şudur. Artık başı olduğum padişahımızın nakkaşhanesinde eskisi gibi harika şeyler yapılamıyor. İşlerin daha da kötüye gideceğini de görüyorum. Her şey tükenecek, bitecek. Bütün ömrümüzü bu işe aşkla vermemize rağmen Heratlı eski üstadların güzelliklerine burada çok seyrek erişebildiğimizi de acıyla hissediyorum. Bu gerçekleri alçak gönüllülükle kabul etmek hayatı kolaylaştırır. Zaten alçak gönüllülük hayatı kolaylaştıran bir şey olduğu için bizim alemimizde de bu kadar makbul bir erdemdir. Şehzadelerimizin sünnet düğünü törenini anlatan Surname'de Mısır Beylerbeyi'nin sünnetli çocuğa hediye getirdiği kırmızı kadife üzerine incecik işlemeli, nakışlı altından bentli, yakut, zümrüt ve firuze taşlı bir kılıç ile gemi ve zincirli dizgini altından, inci ve zeberçet taşlı üzengili, burnu akıtmalı, tüyleri gümüşten de parlak, öfkeli, mağrur ve şimşekten hızlı oynak bir Arap atını ve atın üzerindeki altın işlemeli, kırmızı kadifeli, yakut şemsili sırma eğer takdimi gösterir bir resmi, işte böyle bir alçak gönüllülükle düzeltiyordum. İstifini benim yaptığım gibi atını, kılıcını, şehzadesini, onları seyreden elçileri çıraklara tek tek boyattığım resmin sağına soluna fırça darbelerini sürüyordum. At meydanındaki çınar ağacının bazı yapraklarına mor koydum. Tatar Hanı'nın elçisinin düğmelerine sarı sürdüm. Atın dizginlerine pek azıcık altın suyu çekiyordum ki kapı vurdu. Durdum. Bir kapı oğlanı. Saraydan hazinedar başı çağırıyormuş. Gözlerim tatlı tatlı ağrımış. Kaftanımın cebine merceğimi koydum, oğlanla çıktım. Uzun uzun çalıştıktan sonra ne güzeldi sokaklarda yürümek. Alem Allah tarafından sanki daha dün yaratılmış gibi yepyeni ve şaşırtıcı gözükür. Bir köpek gördüm. Bütün köpek resimlerinden daha manalıydı. Bir at gördüm. Usta nakkaşlarım daha anlamlısını çizerler. At meydanında bir çınar ağacı gördüm. Az önce resminin yapraklarına mor sürdüğüm çınar ağacıydı. 2 yıldır oradan geçen alayları resmettiğim at meydanına çıkıp yürümek insanın kendi resmettiği şeye çıkıp yürümesine benziyor. Bir sokağa döneriz. Eğer Frank resmindeysek çerçeveden ve resimden çıkar gideriz. Eğer bizim Heratlı üstadlar gibi yaptığımız resimdeysek Allah'ın bizi gördüğü yere geliriz. Eğer Çin resmindeysek resimden hiç çıkamayız. Çünkü Çinlilerin resimleri hiç bitmeden uzar gider. Hazinedar başıyla ödenecek ücretlerden, padişahımız için nakkaşların hazırlamakta olduğu hediyelerden, kitaplardan, nakışlı deve kuşu yumurtalarından, nakkaşların sıhhati, afiyeti ve huzurundan, gerekli boya, altın varak ve diğer malzemenin temin edilmesinden, sıradan şikayetlerden ve dileklerden, Cihan Penah padişahımızın keyif, istek, neşe ve iradelerinden, havadan, sudan, benim gözlerimden, merceklerimden, bel ağrılarımdan, hazinedar başının alçak damadından ve tekir kedisinden söz etmek için buluştuğumuz eski divan odasına götürmüyordu beni kapı olanı. Sessizce has bahçeye girdik. Bizden de sessiz ağaçlar arasından denize doğru suç işler gibi zarifçe indik. Yalı köşküne yaklaşıyorum. Demek ki padişahımı göreceğim. Oradadırlar diyordum ki kendime, yoldan çıktık. 3-5 adım yürüdük, sandal hanelerin arkasında taştan bir binanın kemerli kapısından girdik. Bostancı fırınından bir ekmek kokusu geliyordu. Kırmızı kıyafetli bostancı hasekilerini görmüştüm. Bir odada hazinedar başı ve bostancı başı, melek ve şeytan. Padişahımız için saray bahçesinde idam, işkence eden, sorguya çeken, dayak atıp, göz çıkarıp falakaya yatıran bostancı başı bana tatlı tatlı gülümsüyordu. Sanki bir han hücresini paylaşmak zorunda olduğum ufak tefek bir oda arkadaşı bana sevimli bir hikaye anlatacak. Ama bostancı başı değil, hazinedar başı anlatmaya başladı. Efendimiz bundan 1 yıl önce çok gizli tutulmasını istedikleri bir elçilik heyetinin hediyelerinden olmak üzere bir kitap hazırlatmasını bana buyurdular, dedi mahcup bir edayla. Bu gizlilik yüzünden kitabı Şehnameci Başı Lokman Üstadımıza yazdırmayı uygun bulmadıkları gibi hünerine hayran oldukları seni de karıştırmak istemediler. Şehzadelerin sünnetlerini anlatan surname ile sizlerin yeterince meşgul olduğunuzu takdir ediyorlardı. Odaya girer girmez bir alçağın bana iftira ettiğini, bu resimde küfür var, şu resimde sizi hicvediyor diyerek hünkârı etkilediğini, yaşıma bakılmadan işkenceye yatırılmak üzere olduğumu dehşetle hayal etmiştim. Şimdi padişahımız benden başkasına bir kitap sipariş ettiği için gönlümü almaya çalışan hazineden başının sözleri baldan da tatlı geliyordu bana. Kitabın fazlasıyla bildiğim hikayesini dinledim, yeni bir şey de öğrenemedim. Bu dedikoduları da biliyordum. Erzurumlu Nusret Hoca'yı da Nakkaşhane'deki çekişmeleri de elbette. Bir soru sormuş olmak için cevabını bildiğim bir şeyi, kitabı kimin hazırladığını sordum. "Bildiğiniz gibi enişte efendi," dedi hazinedar başı. Gözlerimin içine bakıp ekledi. "Eceliyle ölmediğini, öldürüldüğünü biliyor muydunuz?" "Bilmiyordum," dedi çocuk gibi yalın bir şekilde. Sustum. "Padişahımız çok çok öfkelendiler," diyordu hazinedar başı. Yarım akıllıydı enişte efendi denen bu şaşkın. Bilgisinden çok özentisi, aklından çok hevesi olduğu için usta nakkaşlar ondan alaycılıkla gülümseyerek söz ederlerdi. Cenazede bir bit yeniği hissetmiştim zaten. Acaba nasıl öldürülmüş? Hazinedar başı anlattı. "Feci, ya Rabbi sen bizi koru. Kim?" "Padişahın bir buyruğu var," dedi hazinedar başı. "Surname gibi bu kitabın da bir an önce bitirilmesini istiyor." "İkinci bir buyruğu daha var," dedi bostancı başı. "Nakkaşlar takımı içindeyse bu iğrenç katil, bu kötü yürekli iblisin bulunmasını hemen istiyor. Ona herkese ibret olacak öyle bir ceza verecekler ki bir daha padişahımızın kitabını baltalamak, nakkaşını öldürmek kimsenin aklından bile geçmeyecek." Padişahımızın suçluya vereceği korkunç cezayı biliyormuş gibi bir an bostancı başının yüzünde bir heyecan belirdi. Bu ikisine bu vazifelerin padişahımız tarafından az önce ve aynı zamanda verildiğini, padişahımız onların şimdiden nefretlerini saklayamadıkları bir şeye, birlikte iş görmeye zorladığını anladığım ve hünkâra hayranlıktan öte bir sevgi duydum. Bir oğlan kahve getirdi. Oturduk. Enişte efendinin yetiştirmesi, nakıştan kitaptan anlar bir yeğeni varmış. Kara. Tanımış mıydım onu? Sustum. Kısa bir süre önce Acem sınırından Serhat Paşa'nın yanından eniştesinin davetiyle İstanbul'a dönmüş, şüphe ima eden bir bakış attı bostancıbaşı. İstanbul'da eniştesine iyice sokulmuş, hazırladığı kitabın hikayesini öğrenmiş. Zarif Efendi'nin katlinden sonra eniştesinin gece yarıları bu kitap için kendisine gelen usta nakkaşlardan şüphelendiğini söylüyormuş. Bu üstad nakkaşların kitap için yaptığı resimleri görmüş. Eniştenin katlinin bunlardan birini, en çok altın kullanılacak olan padişahın resmini çaldığını iddia etmiş. Bu genç eniştenin katlini saraydan, hazineder başından 2 gün saklamış. Aradaki zamanda eniştesinin kızıyla kitaba uygunluğu şüpheli bir nikahı alelacele kıydırıp eve yerleştiği için karadan ikisi de şüpheleniyorlardı. Eğer evleri, yerleri aranır da usta nakkaşlarımdan birinden bu kayıp sayfa çıkarsa karanın haklı olduğu hemen anlaşılır, dedim. Ama onlar çıraklıklarından beri tanıdığım benim sevgili evlatlarım, mucize elli nakkaşlarımsa hala hiçbiri bu cana kıyamaz. Zeytinin, leylekin, kelebekin, dedi bostancıbaşı. Onlara aşkla verdiğim takma adları alaycı bir şekilde kullanarak evlerini, inlerini, yerlerini, varsa dükkanlarını, her şeylerini sonuna kadar didik didik arayacağız. Karanınkini de. Bir çaresizlik ifadesi takındı sonra. Bu müşkül durumda Allah'a şükür Kadı Efendi'den sorgu sırasında işkence izni alabildik. Nakkaşlar bölüğüne yakın bir ikinci kişinin de katledilmesi, çırağından ustasına bütün nakkaşları töhmeti sabıka altına aldığı için işkence kanununa uygundur, dediler. Sessizce düşündüm. 1. İşkence kanununa uygun demekle iznin padişahımızdan çıkmadığını. 2. Kadıya göre bütün nakkaşların töhmeti sabıka altında olması, bölük başı olarak içimizdeki suçluyu çıkarıp veremediğim için beni de suçladığını. 3. Başı olduğum nakkaşlar takımının nakkaşlarına, son yıllarda bana ihanet eden sevgili kelebeke, zeytine, leyleke, ötekilere işkence yapmadan önce benim de açık ya da sessiz onayımı istediğini anlıyorum. Padişahımız yalnız surnamenin değil, şimdi yarıda kaldığı anlaşılan bu kitabında layıkıyla bitirilmesini istedikleri için, dedi hazineder başı. İşkence üstadlarının ellerine, gözlerine, hünerlerine zarar verir diye endişe ediyoruz. Bana döndü. öyle değil mi? Daha geçen de böyle bir endişe olmuştu, dedi Bostancıbaşı kabaca. Tamir işi yapan zergerle kuyumculardan biri, şeytana uymuş padişahımızın kız kardeşleri Necmiye Sultan'ın sapı yakutlu taşlı bir fincanını çocuk gibi özenip çalmış. Fincanı pek seven kız kardeşini kedere gark eden hırsızlık Üsküdar Sarayı'nda olduğu için hünkâr işi bana verdiler. Zengerlerinin, kuyumcu ustalarının hünerleri, gözleri ve parmakları için padişahımız gibi Necmiye Sultan'ın da titizliğini anlamıştım. Hemen kuyumcu ustalarını soydurup bahçedeki donmuş havuzun buzları ve kurbağaları arasına attırdım. Arada bir çıkartıp yüzlerine, ellerine değmeyecek bir şekilde dikkatle ama şiddetle kırbaçlatıyordum onları. Kısa bir sürede şeytana uyan kuyumcu itiraf edip cezasına razı oldu. Buz gibi suya, soğuğa, yedikleri onca kırbaca rağmen içleri temiz olduğu için usta kuyumcuların gözleri ve parmaklarında hiçbir sakatlık olmadı. Hatta padişah bana kız kardeşinin çok memnun olduğunu, kuyumcuların aralarındaki kötü tohum temizlendikten sonra daha şekli çalıştıklarını söylediler. Bostancıbaşı'nın üstad nakkaşlarıma kuyumculardan daha da sert davranacağından emindim. Padişahımızın kitap yaptırma zevkine saygı duysa bile asıl itibarlı sanatın hattatlık olduğunu düşünüp pek çokları gibi nakşı ve hele resmi dinsizliğin sınırlarında gezinen ve zaten cezalandırılması gereken bir lüzumsuzluk, hatta bir çeşit kadınsılık diye küçümsüyordu. Daha siz bütün gücünüzle işin başındayken sevgili nakkaşlarınız ölümünüzden sonra baş nakkaş kim olacak diye dolaplar çevirmeye başlamışlar, dedi beni kışkırtmak için. Bilmediğim bir dedikodu, çevrilen yeni bir dolap mı vardı? Kendimi tutup sustum. Benim arkamdan rahmetli yarım akıllıya kitap hazırlattığı için hazinedar başına ve göze girmek, 3-5 akçe fazla kazanmak için gizlice bu kitabın resimlerini yapan nankör nakkaşlarıma duyduğum öfkenin fazlasıyla farkındaydı hazinedar başı. Bir an nakkaşlarıma hangi işkencelerin yapılabileceğini hayal ederken yakaladım kendimi. Sorgu işkencesinde deri yüzmezler çünkü onun geri dönüşü yoktur. İsyancılara yapıldığı gibi kazığa da oturtmazlar çünkü bu daha çok ibret olsun diye öldürmeye yöneliktir. Bu nakkaşların kollarını, bacaklarını, parmaklarını çatır çutur kırmak da olmaz. İstanbul sokaklarında sık sık görmeye başladığım tek gözlülerden anladığım kadarıyla son zamanlarda çok yapıldığı gibi tek gözlerini çıkarmak da yakışık almaz tabii usta nakkaşların. Böylece sevgili nakkaşlarımı has bahçenin kuytu bir köşesinde, buz gibi havuzun içinde, nilüferlerin arasında tir tir titrer ve birbirlerine nefretle bakarken hayal ettim de bir an gülmek geldi içimden. Ama kaba etleri kızgın demirle bağlanırken zeytinin nasıl haykıracağını, zincire vurulmuş canım kelebekimin teninin solacağını hayal etmek içimi burktu. Hünleri ve nakış aşkı kimi zaman gözlerimi yaşartmış canım kelebekin hırsız bir çırak gibi falakaya yatırılmasını düşünemedim bile de öylece kala kaldım. Bir an ihtiyar aklım kendi içindeki derin sessizliğin büyüsüyle sustu. Onlarla birlikte bir zamanlar her şeyi unutur aşkla nakşederdik. Padişahımızın en usta nakkaşları onlar, dedim. Kıymayın onlara. Hazinedar başı memnun yerinden kalktı. Odanın öbür ucundaki bir rahleden bir tomar kağıt alıp getirdi, önüme koydu ve sanki oda karanlıkmış gibi tombul mumların alevleri dalgalanarak yanan iki büyük şamdan yerleştirdi yanı başıma. O resimlerdi bunlar.